31. ayrım, sayfa 313. Yolcular rüzgarın dineceğini beklerken tam tersi oldu. Giderek şiddetlenen rüzgar fırtınaya dönüştü. Dev dalgalar geminin üzerinden aşıp karşı tarafa geçiyordu. Güvertedeki küpeştenin korkulukları kırılmış, yüklerin bir kısmı denize dökülmüştü. Gemi dalgaların arasında fındık kabuğu gibi inip çıkarken kaptan ve mürettebat kontrolünü kaybetmişti. Yolculara tam bir panik havası hakimdi. Kimi ağlıyor, kimi çığlık atıyor, kimi de dua ediyordu. Hiç kimsenin kurtuluş ümidi kalmamıştı. Yolculardan biri vardı ki oldukça sakin ve rahattı. Hiçbir şey olmamış gibi bulunduğu yerde oturup azgın dalgalara bakıyordu. Meraklı bir yolcu dayanamayıp, "Nasıl böyle rahat olabiliyorsun?" dedi. Naip kendinden emin bir şekilde, "Bugün kimse ölmeyecek, korkma." dedi. "Bunu nereden biliyorsun?" diye sordu yolcu. "Bir dostum seksenimi göreceğimi söylemişti." "Dostun güvenilir biri mi?" "Ben güveniyorum." "Sen kimsin?" "Hasan Sabbah." "Hiç duymamıştım." "Artık duydun." Daha fazla konuşmadılar. Fırtına akşama kadar tüm şiddetiyle devam ederken, akşam güneşin batmasına yakın deniz duruldu ve hava açıldı. Gemi ise sahile vurmuştu. Yüzecek halde değildi. Kaptanın tek tesellisi can kaybının olmamasıydı. Naip kaptana, "Neredeyiz?" diye sordu. Kaptan cevap verdi. Akka açıklarında. Bölüm 21. Akka sahildeki tepelerde kurulmuş eski bir liman kentiydi. Kimi tarihçiler kentin kuruluşunu Firavun 3. Tutmose'ye kadar götürürler. Limanın bulunduğu yere uzaklığı 2 fersahtan fazla değildi. Tepelerdeki minareleri ve evleri net olmasa da görebiliyordu. Başta kaptan ve mürettebat olmak üzere herkes taşınabilir değerli eşyalarını alarak sahil boyunca yola koyuldu. Hedefleri Akka'ya varmaktı. Kenti Bedrül Cemali'nin atadığı bir komutan yönetiyordu. Naip burada kalmanın tehlikeli olabileceğini düşünerek Akka'ya varınca fazla oyalanmadı. Doğuya giden kervanlardan birine katılıp oradan uzaklaştı. Niyeti İran'a gitmekti. Üzerinde siyah şalvar, beyaz gömlek ve diz kapaklarına kadar uzanan yandan yırtmaçlı yeşil bir üstlükle başında kırmızı bir fes üzerine itinayla dolanmış hemedani bir sarık vardı. Beline bir karış eninde kırmızı bir kuşak bağlamıştı. Omzunda heybesi, elinde asası ile kervanı geriden izliyordu. Asayı geçtiği yerlerden birinde rastladığı kuru bir söğütten kesmişti. Bizim anlayışta derviş, yol ve asa birbirlerinden ayrı düşünülmez. Dervişe yol, yola da asa gerekir. Asa, yerine göre dervişin omurgası, yerine göre de üçüncü ayağıydı. Omzuna attığı heybesinin bir gözünde su kırbası ve yiyecek, diğer gözünde ise Kur'an-ı Kerim, çeşitli boyda kağıtlar ve yazı malzemeleri vardı. Akka, İran yolu uzun ve yorucuydu. Ne kadar yorucu olursa olsun, ömür yaşamakla, yol yürümekle biter demişler. Ağır ağır ilerliyordu. Ot bitmeyen kıraç arazilerden geçip serin ve sulak yerlerde konaklayarak kızgın bir çöle gelmişlerdi. Burada zaman durmuş gibiydi. Her gün bir önceki günün aynısıydı. Geceleri sırt üstü uzanıp saatlerce yıldızları izlerdi. Engin çöller, bitmeyen yollar ve sonsuz gökyüzü onun beşeri dehasına göz kırpıyor ve hayal gücünü kamçılıyordu. Bu sonsuzluklar diyarında bolca düşünme fırsatı buldu. Başına gelenleri hatırlayıp gelebilecekleri düşünürken o güne kadar aklına bile gelmeyen düşünceler zihninde canlandı. Her şeyden önce zorlu düşmanları vardı. Buna karşılık kendi sayıları çok azdı. 200 bin kişilik bir kara orduya sahip koskoca Selçuklu İmparatorluğu'na karşı savaşmak o kadar kolay değildi. Böyle bir ihtimali düşünmek bile istemiyordu. İslam'ı en iyi kendilerinin yorumladığına inanıyor, Abbasilerin küfre saplandığını, Selçukluların da onlara alet olduğunu düşünüyordu. Bu küfür ortamında inançlarını yaşamaktan başka beklentileri yoktu. İstekleri masumdu ama bunu düşmanlarına anlatamıyorlardı. Yaşadıkları baskı ve zulüm ortamından nasıl kurtulabileceklerini günlerce düşünüp durdu. İş dönüp dolaşıp güce dayanıyordu. Başarı, Selçuklular ve Abbasiler gibi çağın iki dev gücüne karşı üstünlük sağlamaktan geçiyordu. Fakat bütün mesele bunun nasıl yapılacağıydı. İşte her şey gelip burada düğümleniyordu. Bir gün kervanlardan birine katılıp Tebriz'e giderken yolda bir Japon'la tanışmıştı. Ufak tefek, kısa saçlı, çekik gözlü, kara kuru bir gençti. Mesleğini sorduğunda samuray demişti. Japonlar savaşçılara böyle diyorlardı. Kervancılar bundan da savaşçı olur mu diye düşünürken Japon'un bir mola yerinde kendisiyle alay eden iri yarı gençleri güreşte patır patır yenmesini herkes hayretle izlemişti. Yendiklerinin hepsi Japon'dan güçlüydü ama o inanılmaz bir dövüş oyunu biliyordu. Bu oyunu bilen bir cücenin bir devi alt etmesi işten bile değildi. Yıllar önce tanık olduğu bu olayı yeniden hatırladı. Dövüşte güç önemliydi ama akıl, yöntem ve tedbir daha önemliydi. Japon'da olup da diğerlerinde olmayan bunlardı. Kendileri de sayıca azdı ama uygun bir yöntemle zorlu düşmanlarını yenmek mümkün olabilirdi. Bütün iş bu uygun yöntemi bulmaktan geçiyordu. Japon'un yaptığı dövüş oyunu birebir dövüşte rakibine üstünlük sağlıyordu ama bir meydan savaşındaki güçlü ordular karşısında işe yaramazdı. O gün hep bunları düşünüp durdu. Kervan öğleye doğru sulak bir yerde mola vermişti. Kırbasını doldurup elini yüzünü yıkayarak biraz serinledi. Sırtını bir ağaca yaslayıp dinlenirken üzerine bir rehavet çöküp uyuyakaldı. Dervişin rüyasını onun fikri ve zikri belirler demişler. Bizimki de yattığı yerde ilginç bir rüya görmüştü. Masmavi gökyüzünde kar gibi bembeyaz bir bulut birden insan şeklini alarak yere indi. Saçı sakalı ve tüm giysileri bembeyazdı. "Sen kimsin?" diye sordu. "Bulutum," dedi. "Sen konuşuyorsun." "Herkes konuşur. Bunda şaşılacak ne var?" dedi bulut adam. "Ama ben yalnızca insanların konuştuğunu biliyordum. Bilginin noksan olduğunu da biliyor muydun?" "Hayır, bilgilerin noksan. Onu tamamla. Değişik kılıklara girmen neden? Kainatta sana çokluk gibi görünen her şey aslında birdir ve birden türemiştir. Zamanı gelince yine bire dönecektir. Bunu bilmiyor muydun? İzlediğin yolda ilk öğrenmen gereken budur. İnsandan başka şeylere de dönüşür müsün?" "Elbette. Kuzey rüzgarı esip havanın sıcaklığı biraz düşerse yağmur olup toprağa karışırım. Sen yine de yok olduğumu sanma. Bitkilerin köklerini izleyip bin bir çiçeğe gül olurum bazen. Bazen de bir şehzadenin bir ahu gözlüğe uzattığı çiçeğin yapraklarında görürsün beni." Dedikten sonra sustu ve bir süre konuşmadı. "Neden konuşmuyorsun?" diye sordu Naip. Bulut dalgalandı, önce süzüldü, sonra genişleyip tekrar eski halini aldı. "Benden yeterince konuşmadık mı Hasan? Artık senden söz edelim. Vaktimiz yok. Birazdan suya dönüşeceğim." "Benden mi?" "Evet. Ne söylememi istersin?" "Söylemek istediklerini." "Söylemek istediğim çok şey var ama konuşan bir bulutu görünce şaşkınlıktan çoğunu unuttum." "Ben hatırlatayım istersen," dedi bulut adam, gök gürültüsünü andıran bir sesle. "Beni iyi dinle Hasan. Büyük güçlere karşı savaşman gerektiğine inanıyorsun. Bunu başarabilirsin. Yeter ki düşün. Sana akıl ve düşünce bunun için verilmiştir," dedi. "Nasıl?" diye sordu Hasan. "Teşkilatını kur Hasan, teşkilatını. Unutma ki teşkilatlı 100 kişi teşkilatsız 1000 kişiden güçlüdür. Kuracağın teşkilatın en az için en tepesinde imam olmalıdır. İmamın sizde olmayan bir özelliği var. O masumdur. Aynı zamanda ilham yoluyla tüm batın bilgisine sahiptir. İmamet Nizar soyuna verilmiştir. Tebliğlerinde biatı da onun adına al. İmamdan sonra teşkilatın ikinci adamı baş dahi olsun. Baş dahi hem imamın vekilidir hem de bütün dahilerin amiri. Ayrıca tebliğ ve tanıtımdan imama karşı doğrudan sorumludur. Teşkilatın en etkili unsurları hiç kuşkusuz fedaileridir. Dahiler ve fedailer amacın gereklerine uygun olarak eğitilmeli. Uygun olarak eğitilmeli ki görevlerinde hata yapmasınlar. Çünkü yapacağınız iş hata kaldırmaz. Dâileri Ehl-i Beyt'e gönül verenlerin arasından özellikle seçmelisin. Adam seçerken öncelikle zekası, dini bilgisi ve ikna gücü yüksek, telkin ve tesire uygun konuşabilen, insanları kılık kıyafetlerine, konuşmasına, oturup kalkmasına bakarak kolayca çözebilen yeteneklere öncelik ver. Bu seçtiklerini imamdan aldığın bilgiler doğrultusunda eğiterek tebliğ ve tanıtım yapabilecek duruma getir. İnsanları yola davet etmeden dâilere çok büyük görevler düşüyor. Siyah bir duvara beyaz renk vermek isteyen bir boyacının işi kolay değildir. Boyayı birkaç kat sürmesi gerekir ki duvar bembeyaz olsun. Fakat duvarı zedelemeden siyah boyayı kazıyabilirse işi bir öncekine göre kolaylaşır. Dâilerin işi de buna benzer. Bir insanın ruhuna kazınmış duygu, düşünce ve inançların üzerine yeni bir inanç biçimi koymak kolay değildir. Bunun için yola davet edeceğiniz adaya ürkütmeden yaklaşmanız gerekir. Ona senin yolun yanlıştır, doğrusu budur diye kendi görüşünüzü dayatırsanız o doğal olarak savunma durumuna geçer ve siz de başlamadan kaybetmiş olursunuz. Yapılacak en doğru şey yol adayının meslek ve meşrebine uygun bir dil kullanmaktır. Ona ancak bu şekilde yaklaşabilirsiniz. Onun ruhunu yeniden şekillendirmek istiyorsanız İlk adım ona yaklaşmak, hatta onun gibi görünmektir. İkinci adım ise içinde bulunduğu ruh durumuna göre gururunu incitmeden onun ruhunu okşayıp yer yer överken inandığı bazı değerlerin akli ve nakli dayanaklardan yoksun olduğunu kanıtlamaktır. Bu şekilde devam eden uzun telkinler sonunda bir an gelir ki aday inanç değerlerinden şüphe etmeye başlar. Bu süreç çok sürmez, bir boşluğa dönüşür. Artık duvar zedelenmeden kazınmıştır. Gerisi boyacının hünerine kalıyor. Fedai yetiştirmek ise daha karmaşık bir iştir. Onlar ölmek ve öldürmek üzere eğitilirler. Dâi eğitiminde işinize yarayan akıl burada işimizi zorlaştırır. Bir emirle ölüme gidecek adamın akla değil, imana ihtiyacı olduğunu unutmamak gerekir. Bu öyle bir imandır ki sorgulamadan, kayıtsız, şartsız itaat eder. Öleceğini bile bile düşman karargahına girip komutanı öldürür. O bir cennet fedaisidir. Cennete gideceğinden emin olduğu için bunu yapar. Eğer burada akla izin verilirse soracağı sorularla inancı bozulabilir. Fedai eğitiminde akıldan uzak durun demem bunun içindir. Cennet fedailerinin yaptıkları iş sıradan bir ölme ve öldürme olayı değildir. Ölmek ve öldürmek onlar için bir tür ibadettir. Hançerleri de herhangi bir çelik parçası değil, onlar için elleri ve kolları gibi vücutlarının bir parçasıdır. Hançeri ellerine aldıklarında tüm düşüncelerden arınır ve yalnızca öldürmeye kilitlenirler. Fedai adaylarını seçerken toplumda itilip kakılan, kimsesiz, haksızlığa uğramış, acımasız, kavgacı, fazla zeki olmayan gençlere öncelik tanıyın ve her zaman ışık olan evden uzak durun. Burada lafa karışan Hasan, ışık olan evden kastın ne diye sordu. Araştıran, sorgulayan, çok zeki beyinleri kastediyorum. Bizim işimiz için bunlar çorak topraktır. Bizim istediğimiz otlar burada yetişmez, dedi Bulut adam. Hasan yeniden lafa karışarak, fedai adaylarının eğitiminde özel bir yöntem var mıdır diye sordu. Vardır, dedi Bulut adam ve devam etti. Gençleri 20'şer kişilik, loş odalara alın. Bir minder üzerinde rahat edecekleri şekilde otursunlar. Karşılarındaki duvara göz hizasında çapı 5 karış olan parlak metal bir daire asın. Dairenin içinde yine aynı merkezli iç içe daireler bulunsun. Ayrıca her dairenin merkezinde 3'er adet parlak birer dokta olmasına özen gösterin. Yine ışığını levhaya yansıtacak şekilde uygun yere bir mum yerleştirin. Mum ışığı parlak levhayı daha parlak yapmak içindir. Derse başlamadan önce adayların metal levha üzerindeki noktalardan birine bakmalarını söyleyin. Adaylar levhaya bakarken siz de vermek istediğiniz telkine devam edin. Her derste ölümden söz ederken onu cennetle ilişkilendirin. Telkini hafif, anlaşılır, vurgusuz bir sesle yapın. Çok iyi sonuçlar alacağınızı göreceksiniz dedikten sonra sözlerimi anladın mı Hasan diye sordu. Evet. Yalnız metal plakanın ne işe yarayacağını anlamadım, dedi Hasan. Gözün ve beynin gevşemesini sağlar. Bu telkinin sonucu ne kadar sürede alınır? Bunu talebenin durumu belirler. Bir ayda da alırsın, bir yılda da. Bazı adaylarda birkaç yıla sarktığı da olur. Doğuştan çekingen ve korkak tabiatlı insanların eğitimi zor olmaz mı? Kolay eğitim olmaz Hasan. Her eğitimin zor yanları vardır. Ama sözünü ettiğin korkaklık ve çekingenlik var ya, o işin en kolay yanıdır. İnsanlar yalnızlıktan, kimsesizlikten ve zayıflıktan korkarlar. Ama güçlü bir teşkilatın üyesi olunca teşkilatıyla ruhen bütünleşirler. İşte o zaman aslan kesilirler. Ne korku kalır onlarda ne de başka bir şey. Siz yeter ki onlara teşkilat ruhu kazandırın. Peki, küçük bir gruba feda eğitimi vererek onlara teşkilat ruhu kazandırdık diyelim. Yine diyelim ki bir emirle kendilerini ölüme atacak cennet fedailerini de yetiştirdik. Tüm bunlarla bir meydan savaşında dev ordular yenilebilir mi? Hayır, yenilmez. Peki bunca uğraş niye? Söylediklerimi iyi dinle. Sen hiçbir zaman dev ordularla bir meydan savaşı yapmayacaksın. Yapamazsın da. Sen şimdiye kadar kimsenin uygulamadığı yepyeni bir savaş uygulayacaksın. Bu öyle bir savaştır ki iyi uygularsan emrindeki çok az güçle meydan ve alan savaşlarına gerek kalmadan koskoca Selçuklu devletini dağıtabilirsin. Hatta kuşatmadan, kan dökmeden kaleler sana teslim olurlar dedikten sonra şaşırdığını görüyorum. Neden? Diye sordu. Şaşırmamak mümkün mü? Aslında yapılması gerekenler çok kolaydır. Dikkatlerden kaçması bundandır. Yapacağın şeyler bir elin parmaklarından azdır. Azınlık olduğunuz için hareketlerinizi büyük bir gizlilik içinde sürdürün. Kent merkezlerine ve düz ovalara yerleşmeyin. Düzenli orduların ulaşamayacağı, mancılık birliklerinin yetişemeyeceği, dağları kendinize mekan tutun. Gücünüz yetiyorsa buralarda kaleler kurun ya da böyle yerlerdeki kaleleri ele geçirin. Bunları almak için öyle orduya silaha ve kuşatmaya gerek yok. Kalenin beyinden yerleşme izni alın. Sonra güçlü tebliğ ve tanıtım uzmanlarınız kanalıyla kale halkını, kumandanları, etkili ve yetkili kişileri kazanın. Bütün bunları yaptıktan sonra sıra beye gelir. Eğer onu kazanabilirseniz sorun yok. Kale zaten sizindir. Yok eğer beyi kazanamamışsanız kalesini size vermesi için para teklif edersiniz. Satmak istemezse kovarsınız. Gene direnirse işini fedailerden birine havale edersiniz. Olur biter. Gelelim Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına. Onu dağıtmak bir kaleyi almaktan kolaydır. Selçukluların temel direği Melikşah ve Nizamülmülk'tür. Sultanın, vezirin ve bir dizi üst düzey komutanın bir anda öldüğünü düşünün. Şehzadeler arası saltanat kavgası devleti dağıtmasa bile dağıtmaktan beter eder. Gelelim Bağdat halifesine. Selçuklu gücü olmasa onlar bir hiçtir. Halifeyi yok etmek için bir fedaiyi feda ettin mi yerine gelen sana vergi vermese bile varlığına kesinlikle ses çıkaramaz. Hasan yeniden lafa karışarak bu söylediklerin son derece mantıklı. Neden şimdiye kadar düşünemedim anlayamıyorum dedi. Onları anlamaya çalışma sadece zamanı oku. Zamanı okumak derken anlatmak istediğin tam olarak nedir? Toprağa atılan bir tohumun çiçek açması nasıl zamana bağlıysa, aklına gelen ve gelmeyen her olayın da zamanla ilişkisi aynıdır. Vakit tamam olmayınca yaprak bile kıpırdamaz. Bir şey sorabilir miyim? Sor. Vurgusuz sözler, parlak metal ve mum ışığı gibi şeyler beyinle mi yoksa ruhla mı ilgilidir? Hasan, ben sana telkinin sonuçlarını anlattım. İnsanlar bu sonuçları Hindistan ve Çin'de yüzlerce yıldan beri şifa amacıyla kullanıyorlar. Sen ise fedayı yetiştirmek için kullanacaksın. Seni ilgilendiren bu olduğu halde bana telkinin gizemlerini soruyorsun. Şimdilik işine yaramayan bu bilgiyi ne ben anlatabilirim ne sen anlayabilirsin. Az önce söylediğim gibi tüm bunlar zamana bağlıdır. Zamanı gelince senin söylediğin ve söylemediğin daha nice bilgiler insanlığın hizmetine sunulacaktır. Sunacak olan kim? Dedi Hasan. Bulut adam derinden gürleyerek gelen bir sesle Cenab-ı Hak dedi. Sonra da büzülüp küçüldü, tekrar genişleyerek insan şeklinden çıktı, siyah ve beyaz iki buluta dönüşerek göğün derinliklerinde kayboldu. Hasan uyandığında kan ter içinde kalmıştı. Ne rüyaydı dedi kendi kendine. Mendilini çıkarıp alnında biriken ter damlalarını silerken yeniden gökyüzüne baktı. Az önceki masmavi gökyüzü bulut toplamaya başlamış, kuzey rüzgarı ise güçlenmişti. 31. ayrımın sonu. Sayfa 323.